Ayrım 3. Bölüm 1. Heterodoks İslam, parantez içerisinde Alevilik, Ali tanrısallığı temelinde bir toplumsal muhalefet hareketi olarak ilk kez Sabahilik adıyla ortaya çıkmıştır. Halife Osman, parantez içerisinde 644-656 zamanında belirginleşen sınıfsal farklılaşma ve çatışmalar. İslam peygamberi Muhammed'in dünyadan göçmesiyle, parantez içerisinde 632, Kureyş'in bir kolu olan Haşemilerin elinden çıkan iktidar, 3. Halife Osman'la birlikte parantez içerisinde 644 Emevi sülalesine geçmişti. Muaviye ise babası Abu Sufyan'dan miras aldığı sahte Müslümanlık ve Haşimi düşmanlığını ömür boyu sürdürecek ve bu miras kuşaktan kuşağa devredilecekti. Ebu Bekir ve Ömer'in 12 yıllık halifelik döneminin sonunda İslam devletinin sınırları Arap Yarımadası'nı aşarak doğuda İran'ın içlerine, kuzeyde Doğu Anadolu'dan Azerbaycan'a, batıda Mısır'dan geçip Kıbrıs'a ulaşmış. Bir İslam imparatorluğundan söz edilir hale gelmişti. Kur'an buyruğu cihat adına fetihçe yayılmacılıkla yabancı toprakların talanı ve insanları köleleştirme ve sömürü çıkabildiği en yüksek yere ulaşmıştı. Varlık birikimi ve geniş topraklar belirli kişilerin ellerinde toplanıyor, refahı yükselen yönetici askeri aristokrasi bir sınıf olarak belirginleşiyordu. Kendisinden önceki iki halifenin süresince iktidarda kalmış olan Osman, parantez içerisinde 644-656 döneminde iyice ortaya çıkan sınıfsal farklılaşma, çıkar çatışmaları, hoşnutsuzluklar ve baskıyı artırarak halk ayaklanmalarına giden yolu açmıştı. Osman'ın halifelik döneminin toplumsal krizlerini gösterirken, öbür yandan Basra'dan Küfe'ye ve Mısır'a uzanan ayaklanma hareketlerini yöneten ve yönlendiren Abdullah İbni Sabah, gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ayrıca onun arkasını almış olduğu kitleler sayesinde Ali'nin halifelik makamına oturtulmasının sosyoekonomik çözümlemelerinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Al-Balazuri'nin parantez içerisinde Ö982 anlattıklarına göre silah gücüyle alınan topraklar Ard al-Uşur parantez içerisinde onluk topraklar diye adlandırılmış ve halife tarafından askeri komutanlar arasında paylaştırılmış. Sakinleri ise rakik, parantez içerisinde köle ilan edilmiştir. Halife bazı durumlarda toprakları fatihler arasında paylaştırmamış, onları Müslüman toplumun malı saymış ve sakinleri köleleştirilmemiştir. Buna karşılık baş ve toprak vergisi alınmıştır. Silah zoruyla ele geçirilen toprakların sakinleri, İslam'ın kabul ettikleri takdirde toprak vergisi ve zekat verme koşuluyla toprağın geri verildiği görülmektedir. Ancak Ard al-Haraciya, parantez içerisinde toprak haracı, yılda bir kez toprak vergisi olarak alınırken, vergi mükelleflerinin topladıkları ürünlerden de alınıyordu. Yine bilinen odur ki, silah zoruyla alınan topraklar, kentler ve köyler Müslüman topluma ait olmuş ve bu topraklar oturanları İslam'ı kabul ettikten sonra da ganimet sayılmıştır. Toprağın paylaşımı daha önce olduğu gibi bölge feodalleri ya da ruhban sınıfı arasında yapılmıştır. Bu politika halifelik için çok kazançlıydı. Çünkü feodal ilişkilerin gelişiminin genelde erken aşamasında bulunan fethedilmiş ülkelerin halkı kuşkusuz Araplardan daha yüksek kültür düzeyinde bulunuyor ve toprağın işlenmesine deneyimliydi. Ayrıca Araplar fethedilen ülkelerin halkını azimma parantez içerisinde borçlular, himaye altında bulunanlar diye adlandırmışlardır. Buna haraç ödeme zorunluluğu neden olmuştur. Ancak haraç, savaş görevinin dışında bulunduğu için tazminat sayılmış, çünkü cihada katılım Müslüman için zorunluydu. Bu verginin alınması himaye, yabancı din mensuplarının kişi ve mal dokunulmazlığını sağlama ücret olarak görülmüştür. Zaten Araplar haraç ve cizyeyi parantez içerisinde toprak ve baş vergisi İran'da hazır bulmuş, halkın Sasani hükümdarlarına ödedikleri harak ve giziti parantez içerisinde toprak ve adam başı alınan vergi, Arap parantez içerisinde çağlaştırılıp halifeye çevirmişlerdir. Dipnot. Al-Balazuri, Der Asad, Fidnazım, Al-Arabiya, Kahire 1977, sayfa 123-125, Istoria Irana, sayfa 90-91 ve Hatip Al-Bagdadi, Tarihi Bagdat, 1. cilt, Kahire 1931, sayfa 453'ten aktaran Arşak Poladyan, çevirmen Mehmet Demir, 7-10, 10. yüzyıllarda Kürtler, Ankara, 1991, sayfa 53-55. Kitaba dönüş. Muhammed peygamberin zamanında gelir kaynağı zekat, cizye, haraç, guhum, parantez içerisinde ganimet, savaşla ele geçirilen topraklar ve fay, parantez içerisinde taç, kral ülkelerinden gelen gibi beş kalemle sınırlı olduğu bilinmektedir. Gelirlerin birikmesi için düzenli bir sistem gelişmemişti. Ele geçirilen küçük gelir kaynakları aynı zamanda orada bulunan halkın arasında paylaştırılırdı. Zaten peygamberin sağlığında bayt almala, yani bir devlet hazinesine gereksinim yoktu. Çeşitli kaynaklardan biriktirilmiş bütün miktarlar ve toplanmış bütün varlık alındıkları gibi hemen halka ulaştırılırdı. Ömer birden önce bayt almal, bir mali kurumdan ziyade sadece devlet gelirini paylaştırma eyleminin adıydı. Fakat devletin gelirinin artmasıyla Ömer, resmi devlet memurlarının gözetimi altındaki bir dairede parayı saklama gereksinmesini duydu. 636 yılında Medine'de Hazine Dairesi Şefi olarak Abdullah bin Arkam'ın yönetiminde bir devlet hazinesi kurdu. Daha sonra bütün eyalet garnizonlarında devlet hazineleri açıldı. Her eyalette halife denetiminden bağımsız olan bir ayrı hazine görevlisi bulundurulmaya geçildi. Kuşkusuz eyalet hazine görevlileri işlerinden dolayı önce valilere karşı sorumluydu. Ancak daha sonra valilerden biri hükümet parasını kötü kullanınca ya da zimmetine geçirince Osman bütün hazine görevlilerini doğrudan halifeye karşı sorumlu kıldı. Artık eyalet yönetim ve halk işleri için yapılan harcamalardan sonra artan paralar Medine'deki merkez devlet hazinesine gönderiliyordu. Dipnot. Prof. K. Ali, M.A. A Study of Islamic History, Delhi, parantez içerisinde India, 2. basım 1980. Üçüncü halife Osman tarafından izlenen toprak mübadelesi siyasetiyle Medine'de ve eyaletlerde de devlet siyasetini etkileyecek kadar zengin, güçlü bir toprak sahipleri sınıfı ortaya çıkmıştı. Bütün toprak sahipleri iktidar gruplarının biçimlenmesi ve varlık akımı kesin olarak Arap toplumunun kabile temelli sınıflarının sonunu getirmişti. Arabistan dışındaki eyaletlerin bölgelerin fethi bu gelişimin başlangıcıydı. Bu dönemi Ömer başlatmış. Yarattığı kuvvet dengesiyle bir süre duruma hakim olmuştu. Oysa diğer yandan kendi kabilesine mensup kazanç sahibi geniş çıkar gruplarının baskısıyla izlediği siyasetler Osman'ı felakete götürmüştü. Dipnot. Asgar Ali Engineer, The Islamic State, Delhi, parantez içerisinde India, 1994, sayfa 58. Bu büyük çıkar gruplarının ortaya çıkmasında en büyük pay Osman'ındı ve başı kendisiydi. İbni Haldun'un parantez içerisinde 1334-1406, 10. yüzyılda yaşamış Arap tarihçisi Masudi'den parantez içerisinde Ö-956 aktardığı bilgilere göz atarsak bu varlık birikimini ve kimlerin eline toplandığını rahatlıkla görebiliriz. Osman döneminde peygamberin arkadaşları taşınır taşınmaz o denli servet elde ettiler ki Osman öldürüldüğü gün hazine yetkilisinin elinde 150 bin dinar parantez içerisinde altın para ve 1 milyon dirhem parantez içerisinde gümüş para vardı. Vadi-ul Kura'da, Huneyn'de ve başka yerlerde bulunan arsa ve çiftliklerinin değeri 200 bin dinardı. Ayrıca öldüğünde pek çok deve ve at bırakmıştı arkasında. Zübeyir öldüğünde miras olarak bıraktıklarından sadece birinin değeri 50 bin dinarı buluyordu. Zübeyir ayrıca 1000 at ve 1000 cariye bırakmıştı arkasında. Talha'nın Irak'tan her gün sağladığı gelir 1000 dinar, Serat çevrelerinden sağladığı gelir bundan da çoktu. Avf oğlu Abdurrahman'ın ahırlarında 1000 atı, 1000 devesi ve ağıllarında 10.000 koyunu bulunuyordu. Öldüğü zaman arkasında bıraktığı mirasın dörtte biri 84 bin, parantez içerisinde tamamı 366 bin dinardı. Sabit oğlu Zeyd'in miras bıraktığı altın ve gümüş o kadar çoktu ki ancak baltalarla kırılıp bölünebiliyordu. Zübeyir Basra'da ev yaptırdı. Bununla kalmadı, Mısır'da Küfe ve İskenderiye'de de kendine binalar aldı. Talha'da Küfe'de ev yaptırdı. Ama yetinmeyip Medine'de de görkemli bir köşk yaptırdı. Yapılarını kireçten, kiremitten ve sac adı verilen ağaçtan yaptırmıştı. Ebu Vakkas oğlu Sadda, Akik Vadisi'nde yüksek ve geniş bir konak yaptırmış ve üst katına balkonlar koydurmuştu. Masudi'nin bu açıklamalarından sonra İbni Haldun şu yorumda bulunuyor. Arapların ellerinde bunca gelir, bunca dünyalık vardı ve dinleri bunları elde etmelerine engel olmamıştı. Ne yazık ki bunlar helaldi. Çünkü savaş ganimetleriydi. Bunlardan olağanüstü yararlanıyordu. Böyle dünyalıklara sahip olmaları onlar için kınanası bir durum oluşturmuyordu. Çok dünyalık elde etmek kınanmışsa da sadece bunları savrukça kullanmaya yönelikti. Dipnot: İbni Haldun, çevirim: Turhan Dursun. Mukaddime 2, Ankara 1989, sayfa 64-65. Prenslerin ve sultanların sınırsız zenginlikteki sofralarında bulunmuş ve ihsanlarından yararlanmış Orta Çağ'ın bu büyük gezgini ve tarihçisinden ancak böyle bir takdir edici yorum beklenir. Bu çok büyük varlık birikimini ezilen, erkekleri köleleştiren, kadınları cariyeleştiren toplulukların aleyhine olarak Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman, Zeyd, Vakkasoğlu Sad ve Muaviye, Mervan, Asoğlu Amr gibi bir avuç askeri kabile soylusu yöneticinin elinde bulundurmasını dine uygun ve helal buluyor İbni Haldun. Oysa aynı sayfalarda Halife Ömer'in giysisine deriden yamalar vurduğunu, Ali'nin "Ey sarılar" (parantez içerisinde altınlar), "Ey beyazlar" (parantez içerisinde gümüşler) "benden uzak durun, gidip başkalarını aldatın" diyerek reddettiğini söylerken onların dine aykırı davrandığını mı sanıyordu? Hayır, sadece kaba yaşam içindeki Araplar olarak (parantez içerisinde ünlem) niteliyor. Asghar Ali Engineer'in de belirttiği gibi İbni Haldun her ne söylerse söylesin bu büyük servet birikimi İslam için gerçek büyük felaket oldu. Çok büyük gerilim yarattı ve iktidar için mücadeleyle varsalık birleştirilince erken İslam toplumu iç savaşın içine sürüklendi. Dipnot: Asghar Ali Engineer, The Origin and Development of Islam, Yeni Delhi 1980, sayfa 164. Bu servet birikiminin birkaç elde toplanması, adilane bölüşülmemesi ve büyük toprak sahipleri sınıfının ortaya çıkmaya başlamasını getireceği felaketin ilk farkına varan ve yöneticilere baş kaldıran Ebu Zer Gaffari olmuştu. Peygamberin önde gelen sahabilerinden olan Gaffari, Ali'nin en yakın dostu ve destekleyicilerindendi. Anadolu Alevilerinin kutsal saydığı Kırklar Meclisi üyelerinden ve 17 kemerbestlerden biri sayılmaktadır. Ebu Zer Gaffari, yabancı ülke fetihlerinden akan zenginlikten çok büyük miktar biriktiren, lüks ve çalışmadan kolay yaşama geçenleri şiddetle eleştirmekteydi. İslam ülkelerindeki sosyalist ve komünistler onu sosyalizmin öncüsü olarak görürler. Onun İslam'la bağdaşmayan düşünce ve eylemleri ile sosyalist idealleri denediği açıkça görülmektedir. Radikal görüşlerinden ötürü düzen tarafından sürekli kovuşturmaya uğramış ve bir yerden başka bir yere sürülmüştür. Dipnot: Asghar Ali Engineer, The Origin and Development of Islam, sayfa 165, VD. Maxim Rodinson, Ebu Zer Gaffari hakkında özetle şu bilgiyi vermektedir. Ona atıf yapılan hükümlere göre, örneğin her kişi zorunlu ihtiyaçları, parantez içerisinde, için en azını ayırdıktan sonra, ötesindeki varlığı ve gelirlerinin tümünü sadaka olarak Tanrı'nın hizmetinde harcamalıdır. Peygamberin ölümünden itibaren 10 yıl boyunca hahamlar ve rahipler örnek gösterilerek sadaka ve zekat vermeye isteksiz zenginler hakkındaki Kur'an ayetlerinin dipnot Kur'an 9:34. Ey inananlar, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. 9:35. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağılacağı gün, işte kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın denilecektir onlara. Kitaba dönüş. Kur'an ayetlerinin işletilmesini sürekli konuştuğu ve halkı sarsarak harekete geçirmiş olduğu söylenir. Orta Çağ tarihçi ve din bilginlerinin yarı efsanevi Ebu Zer Gaffari'si herhangi bir dinsel ögeden ekonomik olanı ayırır. Örneğin güçlünün ve zenginin baskısıyla görkemiyle kendileri üzerine zorla dayatılmış engellemeleri karşı mirastan mahrum etme protestosu düzenlemişti. Bu eğilimde hem sosyal düzene zarar vermeyen hem de eylemci ve devrimciliğe yönlendiren biçimlenmeler vardı. Dipnot: M. Rodinson, Islam and Capitalism, Eng, Trans by Brian Pierce, London 1974 sayfa 25 V'de.